Ayrım 24, sayfa 194. İlk sözcükler söylendikten sonra bu yana gözlerimin içine meydan okur gibi bakan Sina'dan kaçırıyorum bakışlarımı. Duyduğum arzunun bir başkasının zihninde canlanmış oluşu yüzünden kendimi bir an korunmasız hissediyorum. Senden niye bu kadar etkilendiğimi çok düşündüm, diyorum gözlerim dolarak. Kendimi çözümlemek için uğraştım durdum. Sonra beni geçmişime götürdüğünü fark ettim. Nasıl? Bana çok sevdiğim birini hatırlatıyordu. Aranızda fiziksel olarak hiçbir benzerlik yok ama sende onunkini çağrıştıran bir hava, esinti, ruh var. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Bildiğim bunun doğrudan senin çekiciliğinle ilgili olmadığı. Hayır, bu kadar sıradan değil. Beni o kadar incelikli bir ilgiyle ve duygulanarak dinliyordu ki içim sevgiyle dolup taşıyor. Bir zamanlar B gibi o da bir asiydi. B'yi benim yanıma savuran dalga 10 yıl sonra onu da buralara attı. 10 yıl arayla ikisi de yurtlarından sürüldü. Her ikisi de inançları yüzünden dünyanın düş kırıklığına uğrattığı, kaderlerine kendilerince baş kaldırmış erkekler. Sıra dışı, yürekli ve alımlı. Onlara duyduğum arzu cinselliği aşan bir soyluluk taşıyor. Sanki garip bir zaman, mekan, duygu örtüşmesi yaşıyorum diye sürdürüyorum söylediklerime kendim de şaşarak. 20 yıl öncesiyle şimdi onunla senin aranda bir üst üste gelme, kapanma, aynı anda geriye ve ileriye kaymalarla bir bütünleşme yaşıyorum. Ağlamakla gülmek arasındayım. Kendi cesaretim içimi ürpertiyor, sesim titriyor. Elimde olmadan gülüyorum ve o, gözyaşlarımı bastırmaya yönelik bu neşeyi hiç şaşırmadan ve derinden algılıyor. Böyle bir duygusallığa kapılacağımı hiç sanmıyordum. O kadar kendinden emin, deneyimli ve donanımlı sayıyordum ki kendimi. Ben de aynı durumdayım, diyor. Ben de şaşkınım. Sen güzel, açık bir insansın. Şu an onurunu ortaya koyduğunun da farkındayım. Benim kolay kolay yapamayacağım bir şeydi bu. Hissettiklerimi senden önce dile getirmem aşırı gözüpeklik olurdu Ulya. Yanıma biraz daha sokuluyor. Çekingen bir gülümsemeyle, belli belirsiz bir sabırsızlık ve sakarlık, açıkça büyülenme haliyle bakıyor yüzüme. Denetlenmiş, kuşkulu bir çağrıyla. Mantığı aşan duru bir arzuyla. 3 gün sonra pişmanlığa ya da küçümsemeye yol açabilecek anlık bir zaaf da olabilir bu. Kendisini ifade etmeye yönelik yalın bir heyecanda. Aramızda ne tür bir iletişim kurulabilir diye düşünüyorum. Daha fazla yakınlaşabilmek için ne tür imkanlarımız var? Yavan, hazın geçici, sınırlı gücüyle ilişkisi olmayan ve duygudan ve tutkudan yoksun bir eylemi bayağılıktan kurtaracak ve ne yaşanabilir? İkimizi de alçaltmayacak ne? Dokunmak istiyorum ona. Onu ancak ellerimle tenine dokunarak tanıyabilirim. Taşın, otun, çiçeğin, madenin ve tahtanın özünü nasıl merakla, tutkuyla dokunarak anlıyorsam öyle. Ona dokunmak, tabulardan kurtulmak, köhnemiş toplumsal yargılardan sıyrılıp özgürleşmek demek. O harika sırrı kendime sunmak ve öğrenmek, pek güvenli olmasa bile bu serüvene atılmak istiyorum. Yüzüne uzanıp yanağının dolgunluğunu okşuyorum. İlk ürkek dokunuşta, yalnızlığımın henüz geçip gitmediği o anda, onun gülümseyen ağız çizgilerini görüyorum ve bu dokunuşun, içimdeki karmaşayı dışa vurduğu o sessiz, çarpıntılı sevinci duyuyorum. Aramızdaki son uzaklığı aşıp yavaşça kucaklıyor beni. Kendimi bırakıyorum. Dudaklarının tadı eşsiz. Varoluşu doğrulayan bu lezzeti en küçük bir yanılgı payı olmadan tanıyorum. Eksiksiz ve umutsuz bir hayalin içindeki katışıksız yalnızlığı sezerek, belirsizlik içinde yarına kalacak birçok şeyi bilerek ama onları hiç düşünmeden. Sonra doyumsuz ağzının sıcaklığında, bu anın şimdinin kıyılarında, boşlukta, zaman dışı kalıyorum. Uzun, bana kısacık gelen çok uzun bir süre boyunca. Kendi duvarlarımızın içinde yaşadığımız hayatlardan kurtulup, uzak denizlere açılıyoruz. Bütün gözlerden uzaktayız. Dışımızdaki dünyayı yabancı hissetmenin hazzını duyuyoruz şimdi. Burada sakınmalar, engeller, baskı yok. Utanç da. Kollarında kendimi olabildiğince genç hissediyor, kaygılardan kurtuluyorum. Her zaman yürekli bir kadın oldum ben. Neden korktuysam üzerine gittim. Dayanıklıyım. Tek bir lamba yanıyor içeride. Başlığına kurutulmuş bitkiler yapıştırılmış, üzerimize solgun bir ışık düşüren ayaklı bir lamba. Bitip kendi kendine yeniden başa dönerek aralıksız çalan gitar. Bedenimi ve ruhumu böylesine rüzgara açık hale getiren yalnızca 4 gün önce tanıdığım, diri ağzı bir meyve kadar tatlı bu adamı nasıl bırakıp gideceğim? Bir gece için açan çiçeklere benzeyen aşkım. Sürmeyeceğini biliyorum. Yarın yeniden yalnız kaldığımda kendimi hasta, güvensiz, güçsüz hissedeceğim. Ama şimdi sahici bir sarhoşluğun iyimserliği içindeyim. Yere, halının üzerine ne zaman, nasıl bir coşkuyla kaydık bilmiyorum. Sırtlarımız kanepeye dayalı yan yana oturuyoruz. Ne konuştuğumuzun, birbirimize söylediklerimizin neye yönelmiş olduğunun hiç önemi yok. O an için çok fazla anlam taşıyan ya da hiçbir anlamı olmayan sözler bir andan ötekine birbirini özleyen dudaklarımızla yarım kalıyor hep. Hafif bir bulanıklık içinde algılıyorum çevremdeki her şeyi. Solgun, çırpıntılı, sınırları net olmayan bir dalgalanma halinde. Yine de yaşananın gerçekliği kesin. Kimdi sana hatırlattığım? Ruhumda huzur, tenimde aşkın güzel, keskin acısı var. Önümde bir ufuk açılıyor. Bütün ufuklar gibi yanılsamadan ibaret bir çizgi. Bu çizgide geçmişin batmakta olan günün karanlıktan önceki son kızıllığı içinde. Bense kendimi ışığın kalbinde hissediyorum. Geçmişimden ve acımdan ilk kez gurur duyuyorum ve küsmüş dilimin açıldığını fark ediyorum. Ona hikayemi kısa, yumuşak, hüzünlü sözlerle anlatacağım. Ustaca bir araya getirilmemiş, hesaplanmamış ama uzlaşmadan uzak sözcüklerle. Mantıksızlığı, şiddeti, asiliği ve ölüme varan engelleriyle bir tek erkeğe adanmış o büyük eski tutkuyu. Şimdiki olgunluğumla belki hiçbir zaman yapmadığım biçimde geçmişi rahatça tartabiliyorum. Ama şu anda bile o tutkunun benim için uygun olmadığından söz etme haklılığı görmüyorum kendimde. Küçük sehpanın üstündeki mumları yakıyoruz ve bu sırada bağımlılığımızı hatırlıyoruz. Hırsızlamadan, yenilmekten, yavaşça intihar edebilmekten yılacak kimseler değiliz. Aykırılıktan, dik kafalı ve biraz daha kusurlu olmaktan utanmıyoruz ve birer sigara yakıyoruz. Ruhlarımız nasıl olduysa kötülükten korunmuş. Yalnız değiliz, birbirimizi anlıyoruz. Niye kendimize işkence edelim ki? Mumların sarımsı parıltısını gölgeleyen sigara dumanları ve müziğin okşayıcı ritmi içinde sigaralarımızı içiyoruz. Beni dinliyor. Başını arkaya bırakmış, yüzü bana dönük ve gözleri tam bir teslimiyetle bende. B'den söz ediyorum ona. İnançlarına bağlılığından, keskin, ödünsüz, özgür tutum ve kişiliğinden. 5 yıl boyunca onu neden o kadar çok sevdiğimi bilmediğimi, bu süre içinde bana kapalı kaldığını, aramızda yaşanamamış ve konuşulamamış daha birçok şey varken kendi korkunç sığınağının derinlerine çekildiğini ve sonra birdenbire ortadan kaybolduğunu anlatıyorum. Dehşetle bakıyor bana. Şaşkınlıkla gerilmiş dudakları kıpırdanıyor ve sesi boğuklaşıyor. Kaybolmak mı? Nasıl? En bildik anlamında. Yer yarılıp onu içine almış gibi. Ne yaptın? Ne hissettin? Önce bilinmezlik. Arkadan inanmazlık, umut, sonu gelmez bir arayış ve giderek tersine bir işleyişle umutsuzluk, inanma, yorgunluk ve acı. Zorladığın bütün hukuk yollarının kapalı olmasıyla baş edilmez bir isyan duygusu yaratıyor içinde. Kaybolmuş bir insanın öldüğüne inanabilmek çok uzun sürüyor. Görme yetimi buzlu cam saydamlığına dönüştüren bir zihin bulanıklığı içinde kaldım uzun süre. Bir tek içten duyguyu, gerçek bir dokunuşu umutsuzca özlediğim, bu uğurda kendimi hep biraz daha aşağılara akmaya bıraktığım o acılı süreçte daha çok kokular ve sesler egemen oldu yaşamıma. Yosun, kan, hastane, morg kokuları, otogar, balçık ve mezarlık kokuları, kömür, kar, güneş, taş ve tütsü kokan sokaklar. Bayat sigara kokan karakol ve nezarethaneler. Bir insanı hiç yaşamamışa dönüştüren her şey ve her yer. Kaybolmuş birini aramanın sonu yok. Bekleyişlerin bütün umutları boşa çıkardığı öğrenilemiyor. Keder yetişiyor, gölgeler kalıyor bellekte, tende. Göğsümde kolunun ağırlığını duyuyorum. Elim sıcacık avucunda. Bir insanı kaybetmekle geçmişinin bir bölümünü de kaybediyorsun. O noktada arayış, korkularının, geride kalan olmanın ve hayal kırıklığının sınırlarını aşıyor. Belirsiz bir kişiye, umuda, amacı olmayan bir beklentiye dönüşüyor. Saplantıya. Evet, ama daha acıklı bir yanı da var. Ben onunla birlikte gençliğimden kalan son şeyi de kaybettim. Tehlikenin güzelliğinden duyduğum coşkuyu. O zaman da güzelliğin coşkusunu aramaya, tehlikeyle ilişkini sanat aracılığıyla canlı tutmaya yöneldin. Kolları sıvayıp karşıtlığı, uyumsuzluğu arayıp durmak, bulup çıkarmak, sonra da kendi yaptıklarını küçümsemek, yani bir türlü tatmin olmamak. Eğer sanat buysa. Bence tam da bu. Susuyor. Elimi alıp öpüyor. Yeniden konuşmaya başladığında sesi belli belirsiz titriyor. Sıklıkla yaşanan büyük av dönemlerinde bir ülkenin ve insanların geleceğinin, bütün o umutların, erdemin, birikimin acımadan yok edilmesi, üstelik kan akıtılarak ya da kendi topraklarından kovulan çocuklarıyla acının bütün bir topluma yayılmış olması onulmaz bir durum diyor. İçeride ya da dışarıda olmak azaltmıyor duyulan umutsuzluğu. Daha kötüsü suskunluk ve belleksizlik diyorum. Bence sen buna küstüğün için dönmüyorsun geriye. Ama bu kadar inatçı bir küskünlüğü sürdürebilme ustalığı yok sende. Baktığımda yalnızca uzakta kalma çabanın vicdan azabını görüyorum gözlerinde. Hayır, bu açıdan bakarsan yalnızca özlem ve gecikmişlik söz konusu olabilir. Üstelik ben düşünsel bakımdan hala köktenci siyaset çizgisinde yürüyen biriyim. Kendimi adama girişimimden bir zamanlar korkakça vazgeçmiş oluşum, her şeyden vazgeçtiğim anlamına gelmiyor. Ne belli tarihsel dönemlerdeki coşkuları, ne de inatçı, dar görüşlü inançları küçümsüyorum. Ama insanın kendi yaşadıklarına bakışı sınırlı oluyor. Geçmişi oluşturan karmaşık tarihi olguları hesaba katmadan doğru değerlendirmeler yapılamaz. Kim bilir neler yaşadın, buralara nasıl savruldun, diyorum. Tekrarlanan durumların içinde sürgünlük küçük bir ayrıntı Hulya, diyor. 1979 sonbaharında bir gece iki arkadaş faşist bir grubun saldırısına uğruyorlar. O sırada tarih okuyor ve kalan birkaç dersini verip 3. sınıfa geçmeyi umuyor. Bu bir umut. Sol bir örgütün öğrenci grubu içinde sivrilmiş olduğu için tehditler, saldırılar yüzünden fakülteye pek az gidebiliyor. Karşıt grubun ölüm listesinde olduğunu biliyor. İçeri atılmak için fırsat kollandığını da. Kavga yalnızca birkaç dakika sürüyor. Sırtından bir bıçak yarası aldığı halde kaçmayı başarıyor. Birkaç gün sonra da gruptan bir arkadaşının hastanede öldüğünü öğreniyor. Yarası çabuk iyileşiyor ama ölüm çok yakınındaymış gibi yaşamaya başlıyor. Tire, bunaltıya varan aşırı bir korku. Tire. Kışı kendisini arayan polisten saklanarak geçirmeye çalışıyor ama yılbaşına yakın yakalanıp gözaltına alınıyor. O dönemde alınanlara uygulanan her şeyi yaşıyor. Aşağılanma, ağır işkence, hücre. Mağdurken suçlu çıkarılmaya çalışılıyor. Tutsaklığı 9 ay sürüyor. Sonra tutuksuz yargılanmak üzere bırakılıyor. Eylül darbesinden 10 gün önce sahte bir pasaportla Almanya'ya geliyor. O sıralar sol bile kendi içinde vuruşmaya başlamıştı. Ülkeyi terk etmek ya kurtuluş ya da ihanet anlamına geliyordu. Benim içinse kalmak kesinlikle ölüm demekti. Kıl payı kurtulmuşsun, diyorum. Askerler beni de aldılar. Sorgulandım. 3 gün hücrede, 20 gün göz altında kaldım. Arabamın torpido gözünde silah bulundurmakla suçlanıyordum. Gerçekten var mıydı? Evet, ama kimin koyduğunu bilmiyorum. Hiçbir zamanda öğrenemedim. Nasıl bıraktılar? İyi bir avukatım vardı ve silah hem temizdi hem de parmak izim yoktu. Ruhsatsız silah taşımak kapsamına girdim. Bence bu B'yi aramaktan vazgeçmemi sağlamak için verilen bir gözdağıydı. İşkence görmedim. Sadece paylanmaya ve haddimin bildirilmesine razı oldum. Konuşmamız odanın içinde gezinen Ezgi'ye karışıyor heyecanlı tınılarla. Yüzündeki yumuşaklık bedenimi yatıştırıp hafifletiyor ve gözlerindeki vazgeçmişlik belleğime yerleşiyor. Doyulmaz bir hüznün derinleştirdiği yoğun bir arayışla dudaklarımız hep yeniden birbirini buluyor. Bedensel hazdan daha kapsayıcı, daha derin bir hazın bütünlüğünü duyuyorum. Kurgu ve gerçek, geçmiş ve gelecek, arzu ve yatışmışlık birbirine karışarak kendi tenimin tarihini karma karışık hale getiriyor. Yorulan kolunu alıp başımın altına bir yastık yerleştiriyor. Biraz daha aşağı kayıp yan yana yere uzanıyoruz. Yan dönüp dirseklerine dayanıyor ve içten bir ilgiyle yüzüme bakarken eli saçlarımda geziniyor. Ağır bir ezgide ayrılıkların, hasretin ince tonları uzayıp gidiyor. Duyular birbirini algılama, tanıma aşamasında ağırca yol alıyor. Ten bir yerlerde sabırla beklediğini unutturmamak için bakışlarla, öpüşlerle, dokunuşlarla kesintiye uğratıyor karma karışık cümlelerimizi. Neden ondan yalnızca tek bir harfle söz ediyorsun? Neden adı yok? Birden fazla adı, birçok kimliği oluşu yüzünden. Garip olan kullandığı adların tümünün B harfiyle başlamasıydı. Gerçek adı neydi? Bedir. Bedir Coşkun mu? Tanıyor musun? O zamanlar adını bizim kuşağın da bildiği önemli bir devrimciydi. Ona yalnız en yakın anlarımızda bu adla seslenebildim. Burhan, Barış, bayram olduğu zamanları izleyemez olduğum zaman da B olarak anmaya başladım. En kolayı buydu. Güvenliydi de ayrıca. Ah Ulya diyor birden doğrulup oturarak. Susuyoruz. Bana anlatmak isteyip de acıya boğulmamdan ya da sözcüklere dolanmaktan korkarak vazgeçtiği düşünce ve anılarının ağırlığını üzerinde duyuyormuş gibi tedirgin. Bedir hakkında bildiğim bir şey mi var diye soruyorum ürküntüyle karışık bir umutla. Hayır diyor, ne olabilir ki? Sesi cılız. Emin misin? Evet. Başımı göğsüne bırakıyorum. Yüreği düzenli vuruyor. Hiçbir gerginlik, ele geçirme isteği ve bırakılma korkusu duymadan bir arada olmak çok güzel. Kokusunu içime çekiyorum. Alışılmışın dışında bir havayı soluduğum, gizlenmeden tam olarak ben olduğum ender bir zamanı yaşadığımı düşünüyorum. Daha önce hiç tatmadığım bir doygunluk içinde. Gece sabaha doğru uzuyor. Dakikaların geçişini uzatma iyiliğiyle birbirimizi bırakmak, kalkıp yataklarımıza gitmek istemiyoruz. Yarın gün ışığında güleceğiz belki bu duygusallığa. Bu anların tılsımı kaybolup gidecek. Ama olsun, hayat biraz da çalınmış anlarla yaşanır hale gelmiyor mu? Bana hayatındaki kimi duraklardan, dönemeçlerden söz ediyor. Ben de çok sarsıcı bir kayıp yaşadım Ulya diyor. Ama bütünüyle kişisel bir yıkım bu.